Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde büyü masalları olarak da bilinen peri masallarında özel kişiliklere ve özelliklere sahip olan çeşitli karakterlerin yer aldığını anlattık ve bu karakterlerden biri de peri karakteri olduğunu belirttik. Yine dedik ki halk arasında bu masallarda en çok sevilen karakterlerden biri yine şu peri karakteridir ve en son perilerin insanlara benzerliği ve şekil değiştirme yeteneği olmak üzere İki önemli özellikleri olduğunu anlattık.
Fars edebiyatının peri masallarında periler %90 dişidir ve erkek periye ender rastlanır. Fars dili ve edebiyatında peri, güzellik ve güzel sevgiliyi simgeler. Halk masallarında perilerin aşk ile bütünleşmesi, ister aşkın bir tarafı olsun, ister iki tarafın birbirine gönül vermelerinin aracısı olsun, açıkça göze çarpar. Halk masallarının birçoğunda öykünün kahramanının sevgilisi peri cinsindendir. Bu masalların bazılarında ise peri karakteri insan cinsinden birine gönlünü kaptırır. İnsan karakterinin peri karakterine gönül vermesi genellikle esrarengiz bir şekilde ve bir aracı ile yaşanır. Örneğin öykünün kahramanı peri kızı görünce veya adını veya vasfını duyunca hemen ona aşık olur. Bundan önceki bölümlerden birinde Narenç ve Turunç kızı öyküsünü anlatmıştık. Bu öyküde genç prens yaşlı bir kadın bu kızın adını söyleyince ona hayran olur ve onu bulmak için birçok zorluğa katlanır. Bazen öykünün karakteri gördüğü rüyada gönlünü periye kaptırır. Birçok masalda bu aşk genellikle ceyran veya zebra avı sırasında ortaya çıkar. Bu tür masallarda takip edilen av bir peridir ve bir hayvanın kılığına girmiştir veya söz konusu hayvan periye ulaşma aracısıdır.
Halk masallarında peri ve aşkın bir arada olması bu masalların ana temalarından biri sayılır. Dişi karakterin adının Peridot, Periçehr, Perisa ve benzeri adlar olması ve hepsinin yüz güzelliği anlamına gelmesi, halk arasında peri karakterinin güzellik simgesi olduğunu ve bu özelliğin halkın bilinç altına yerleştiğini gösterir. İranlı dil bilgini Doktor Ketayun Mezdapur bu konuda şöyle diyor. Perilerle aşk arasındaki bağlarla ilgili inançlar peri karakteriyle ilgili eski inançlardan biridir. Ve ta eski çağlardan beri halkın bilinç altına yerleşen ve kök salan bir gerçek sayılır. Geçmişten geriye kalan belgelere göre periler eski çağlarda dişi tanrıların arasında yer alıyordu.
Muhterem dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz. Öykümüzün adı Beyaz Kuş.
Tahran Radyosu.
Bir varmış, bir yokmuş. Mihriban Allah'tan başka hiç kimse yokmuş. Çok eski zamanlarda bir kral yaşıyormuş. Kralın eşinin çocuğu olmuyormuş. Doğurduğu tüm bebekler daha doğar doğmaz ölürmüş. Bu duruma çare bulmak için ilaç, büyü, tılsım, sihir hiçbir şey etkili olmuyormuş. Kral bu durumdan çok üzülürmüş. Çünkü bir gün öldüğünde kim tahtına, tacına sahip çıkacağını merak ediyormuş. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Evet, kralın eşi son kez hamile kaldı. Kral bu kez eşine daha iyi baksınlar diye babasının evine gönderdi. Eşi bu kez baba evinde erkek bir bebek doğurdu. Kral bu duruma çok sevindi ve eşine babasının evinde kalmaya devam etmesi için mesaj gönderdi. Çünkü doğan yeni bebeğini gözlerden korumak istiyordu. Öte yandan kralın çok kötü kalpli ve sinsi bir veziri vardı. Vezir gece gündüz kralı yok etmek ve yerine kraliyet tahtına oturmak için plan yapıyordu.
Kötü kalpli vezir kralın erkek evladı olduğunu öğrenince çok öfkelendi. Çünkü eğer kralı öldürse bile muradına eremeyeceğini biliyordu. Çünkü kraldan sonra oğlu tahta geçecekti. Vezir tahtı ele geçirme fırsatının iyice elden gitmeye başladığını görünce bu kez her ne pahasına olursa olsun kralı yok etmeye karar verdi. Bu yüzden bir gün vezir adamlarıyla birlikte kralın sarayına saldırdı ve onu öldürdükten sonra kendisi tahta oturdu. Vezir ertesi gün adamlarını kralın eşine gönderdi. Ellerine kral tarafından sahte bir de mektup verdi ve adamlarına mektubu kralın eşine vermelerini emretti. Vezir mektupta kralın dilinden çok hasta olduğunu ve hemen yola çıkarak saraya gelmesini istedi.
Kötü kalpli vezirin adamları kralın eşine gitti ve mektubu ona verdi. Kralın eşi mektubu alır almaz vezirin adamlarının eşliğinde yola çıktı. Kralın eşi ve vezirin adamları gün batımına kadar ilerledikten sonra bir dağın eteğinde dinlenmeye çekildi. Vezir adamlarının eli başına yolda gelirken kralın eşini ve oğlunu yok etmelerini emretmişti. Bu yüzden gece yarısı vezirin adamlarının elebaşı kralın dinlendiği çadıra girdi. Kralın eşi adamın edepsiz davranışından bir art niyeti olduğunu anladı ve bu yüzden sordu. Sen kim oluyorsun da kralın eşine karşı küstahlıkta bulunuyorsun? Adam kahkaha atarak şöyle dedi. Hangi kral? Hangi kralın eşi? Kocan çoktan öldürüldü. Şimdi kocana yerine vezir kral oldu. Biz de onun emri üzerine seni ve oğlunu öldürmek için geldik.
Kralın eşi bu sözleri duyunca hemen oğlunu kaptığı gibi çadırdan çıktı ve kaçmaya başladı. Vezirin adamlarının elebaşı bağırmaya başladı ve adamlarını uyandırdı ve kralın eşini bulmalarını istedi. Kralın eşi adamların yaklaştığını görünce bir göğe baktı, bir de yere. Ardından oğlunu bir derenin içine attı. Adamlar kralın eşine yetişti ve hemen orada onu öldürdü. Ama artık dereye inmediler. Çünkü atılan çocuğun da kayalıklara çarparak öldüğünü düşündüler.
Şimdi bir de kralın kardeşinden anlatalım. Öldürülen kralın bir kardeşi vardı ve bu olayların yaşandığı günlerde seyahat ediyordu. Kralın kardeşi dönünce durumun değiştiğini ve kral kardeşi öldürüldüğünü, kötü kalpli vezir onu da öldürmek istediğini öğrenince öldürülen kral kardeşinin bazı yandaşlarını da yanına aldı ve dağa çıktı. Yeni kral olan eski vezir öldürdüğü kralın kardeşi dağa kaçtığını öğrenince peşinden askerlerine gönderdi ama askerler onu yakalayamadı. Ondan sonra kralın kardeşiyle ne barış oldu ne de onu yok edebildiler. Yeni kral her ne kadar hile yaptıysa nafile, fayda etmedi. Öte yandan kralın kardeşinin adamlarının sayısı her geçen gün daha da arttı ve gücüne güç kattı.
Günlerden bir gün kralın kardeşinin kurduğu ordu yengesinin öldürüldüğü dağın eteğinden geçiyordu. Askerlerden biri dereye şöyle bir göz attı, bir de ne görsün. Bir arslanın yuvasının önünde bir çocuğun oynadığını gördü. Kralın kardeşi, buldukları çocuğun ölen kral kardeşinin oğlu olduğunu, yengesi öldürülmeden önce onu bu dereye attığını anladı. Çocuk ormanların kralı arslanın sütünü emerek büyüdüğünden adını aslan koydular. Bu arada aslan tam da arslan yavrusu gibiydi.
Neyse, aslan ta çocukluk çağından itibaren atın üzerinde büyüdü ve bu arada hem iyi bir okçu ve hem iyi bir silahşor oldu. Aslan 15 yaşına geldiğinde artık büyük bir cengaver olmuştu. Öte yandan öldürülen kralın ordunun bulunduğu ve amcasının ordusunda komutan olduğu haberi her tarafa yayıldı. Böylece birçok insan dağa çıktı ve aslanın yanına geldi ve böylece ordusu güçlendikçe güçlendi. Bu arada kralı olan kötü kalpli vezir de nasıl öldürdüğü kralın oğlu ve kardeşini yok etmeyi düşünüyordu. Ama aklına uygun bir yol gelmiyordu. Ta ki bir gün aklına iyi bir fikir geldi.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın da sonuna geldik.
Programlarımızı www.parsuri.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@devriyes.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nura Giden Yol isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Me'aric suresini 36 ila 44. ayetleriyle devam edeceğiz. Sohbetimize 36 ve 39. ayetlerin tilavetiyle başlamak istiyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين.
Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak alay etmek için sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar. Onlardan her biri naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, ne mümkün. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden, meniden yarattık. Geçen sohbetimizde müminler ve gerçek namaz kılanların özellikleri ve kıyametteki kaderleri hakkında söz ettik. Bu ayetler kafirler ve müşriklerin yersiz beklentilerine işaretle şöyle buyuruyor. Onlar bu dünyada durumlarının müminlerden daha iyi olduğu için diğer dünyada bir kıyamet olmasa da orada da durumlarının daha iyi olacağını ve cennete girebileceklerini sanıyorlar. Halbuki mal ve servet biriktirmede dünyadaki hırs ve açgözlülükleri uhrevi cennete tamah ile uyuşmaz. Bencil ve kendini üstün görenler, kıyamette iman ehli olanlardan üstün olacaklarını sanıyorlar. Fakat gerçek şu ki, dünyevi mal ve makamın ahirette kimsenin işine yaramaz ve orada iman ve salih amel ilahi yargının kıstası olacaktır. Ve kafirler ve suçlular ise bundan nasipsizler. Kur'an-ı Kerim onların bu yersiz beklentilerine karşı şöyle buyuruyor. Onlar da diğer insanlar gibi değersiz ve pis bir şeyden yaratıldıkları ve fiziksel ve maddi açıdan üstünlük taslamak için hiçbir sebepleri olmadığı halde nasıl olur da kendilerini müminlerden daha üstün görürler? Ruhsal açıdan Allah yanında insanın üstünlüğü ve erdemliği iman ve takvadır. Bu açıdan kafirler ve suçluların elleri boştur. Öyleyse bunca kibir ve bencillik niye? Bu ayeti kerimelerden şunları öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim Mekke halkı arasında olağanüstü çekiciliğe sahipti. Öyle ki Allah Resulü tarafından tilavet edilince hatta kafirler ve münafıklar bile kendine cezbediliyor. Onlar da Kur'an-ı Kerim dinlemek için Resulullah'ın etrafına toplanıyorlardı. Kendini cennetlik sanmak, yaptıklarımızla övünmek anlamına gelir. Mümin insan hiçbir zaman yaptıklarıyla övünmez. Her zaman kendini Allah nezdinde suçlu bilir. Kibir ve gurura kapıldığımızda kendi kaynağımızı, nasıl değersiz ve pis bir şeyden yaratıldığımızı ve bizim başkalarına üstün olmamız için hiçbir sebep olmadığını üşünmemiz gerekir.
Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela bi zikrillahi
Şimdi de Me'aric suresinin 40 ila 41. ayetini hep birlikte dinleyelim.
Fela uqsimu bi rabbil meşariqi vel megaribi inna lekadirun ala خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ
Artık doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz gerçekten her şeye muktedir konumdayız. Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarını, mücahit ve müstakim kullarımı getirip değiştirmeye, üstelik bizim önümüze geçilmesi ve takdirimizin engellenmesi de imkansızdır. Bu ayetler alemlerin Rabbine yemin ile başlıyor. İçindeki güneşin yılın her gününde farklı doğu ve batı yönleri olan dünya. Bu da güneşin her gün bir noktadan doğduğu ve bir noktada battığı anlamındadır. Bu yüzden şemsi yılların gün sayısına göre güneşin doğuşu ve batışı için belirli mekanlar vardır. Unutulmamalıdır ki dünyanın yörünge hareketi çok düzenli ve hesaplıdır. Öyle ki dünyanın herhangi bir yerinde yılın her günü için güneşin doğuş ve batışlarını hesaplamak mümkündür. Yemin devamında şöyle buyuruyor. Böyle muazzam bir dünya yarattı. Kafirler ve münafıklar ve suçluları yok etmeye ve daha iyi grupları onların yerine koymaya kadirdir. Hiç kimse ve hiçbir şey de Allah'ın gücüne engel olamaz. Öyleyse onlar böbürlenmemeli, en iyi insanlar olduğunu düşünmemeli ve kıyamette de yerlerinin cennet olduğu düşüncesine kapılmamalılar. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Kur'an-ı Kerim doğular ve batılardan söz ediyor. Aslında güneşin doğuşu ve batışının her gün bir önceki günden farklı bir noktada olduğu bilimsel gerçeğine dikkat çekmiştir. Bu konu bizzat Kur'an-ı Kerim'in çok ince bir şekilde dünyanın yuvarlak olduğu ve güneşin etrafında döndüğü gerçeğini anlattığını gösteriyor. Varlık sisteminde öyle bir düzen vardır ki her günün herhangi bir yerindeki güneşin doğuş ve batış saatlerini doğru bir şekilde hesaplamak mümkündür. Asla kendimizi diğerlerine üstün bilmeyelim. Allah'ın bizi diğerlerinden daha iyi yarattığını düşünmeyelim. Zira Allah'ın yerimize daha layık insanları getirmek konusunda eli kolu bağlı değildir. Şimdi de Me'aric suresinin 42 ve 44. ayetlerinin tilavetini hep birlikte can kulağıyla dinleyelim.
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَرْضِ الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
Sen onları bırak. Uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. Dikili putlara akın akın gidercesine gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla. İşte o uyarıldıkları gündür.
Allahümme salli ala
Peygamberlerin görevi halkı hidayet etmekti. Onlar bu yolda tüm benlikleri ile çalışmalıydılar ki insanlara gerçekler açıklansın, deliller tamamlansın. Fakat halk bu konuyu alaya aldığında, inada başladığında bu görev onların omuzlarından alınır. Peygamberlerin davet yöntemi delillere dayalıydı veya vaaz üzerineydi. Delil getirme yöntemi hakkı kabul etmek için mantıklı ve akli deliller isteyenler içindi ve vaaz ise hak sözü dinlediğine onu kabul edenler için. Fakat bazıları yanlış önyargılarla hak sözü kabul etmeme temeline dayanır. Çocuklar gibi dünyada oyunlarla oyalanırlar. Onlar ölümden sonra bir yaşamın olduğunu kabul etmek istemiyorlar. Bu yüzden Yüce Allah peygamberine hitaben şöyle buyurur. Onlarla konuşmak ve öğüt vermek artık yararlı değildir. Onları kendi hallerine bırak ki, kıyamette ölülerin dirildiğini kendi gözleriyle görsün ve inansınlar. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Sapkınları hakkı kabul edinceye kadar irşad etmelidir. Fakat onların yola gelmesinden umut kesilince onları bırakmalı, onlara yol göstermeye gerek yoktur. İnsanın mezardan çıkması kıyametin fiziksel olduğu anlamındadır. Zira ruh toprağa defnedilemez ki ondan çıksın. Kıyamet Allah'ın kesin vaadidir. Allah'ın vaatleri kesinlikle bozulmaz. Öyleyse bu ilahi vaadi unutmamaya dikkat edelim ki kıyamet kurulunca artık elimizden bir şey gelmez. Evet değerli dinleyicilerimiz, Me'ariç suresinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki sohbetimizde başka bir sureye başlayacağız. Programımızın sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
رب إني تائب Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hazreti Muhammed gençlik çağını Arap Yarımadası'nın cahiliye toplumunda en seçkin insani ve sosyal faziletlerden yararlanarak geride bıraktı. O hazret o dönemin beşeri camiasının en yüce ve emsalsiz şahsiyetiydi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed'e hitaben "Sen en seçkin ahlaki faziletlere sahipsin" şeklinde buyurur.
Hatice Kureyş bezirganlarından Hüveylid'in kızıydı. Hatice uzun bir süre kendisinin ticari işlerine bakacak ve onu temsilen Kureyş'in ticaret kervanlarına katılacak ve malını Şam'da satacak güvenilir birini arıyordu. Öte yandan Hazreti Muhammed'in dürüstlüğü ve sadakat ve emanetdarlığı tüm Mekke'de dilden dile yayılmıştı. Nitekim Kureyş arasında Muhammed gibi cesur ve aynı zamanda pak biri bulunmuyordu. Genç Muhammed'in manevi cazibesi herkesi hayran bırakmıştı. Nitekim dürüstlüğü ve doğruyu söylemesi yüzünden halk ona Emin lakabını vermişti.
Bir gün Kureyş'in büyüklerinden biri olan Ebu Talip yeğenine şöyle dedi. Hüveylid'in kızı Hatice Kureyş tacirlerinden biridir ve bir süredir ticari işlerini emanet edebileceği ve onu temsilen Kureyş kervanlarına katılarak malını Şam'da satabileceği güvenilir birini arıyor. Ey Muhammed, sen git ve kendini ona tanıt. Ancak Hazreti Muhammed'in yüce ruhu ve onuru hiçbir talep gündeme gelmeksizin Hatice'ye gidip böyle bir öneride bulunmasına engel oluyordu. Bu yüzden genç Muhammed amcası Ebu Talib'e şöyle dedi. Belki Hatice kendisi benim peşimden adam yollayabilir ve tesadüfen de öyle oldu. Hatice Ebu Talib'in Muhammed ile müzakeresinin sonucunu öğrenince hem birini o hazrete yolladı ve şu mesajı iletti. Beni sana hayran eden şey senin dürüstlüğün, emanettarlığın ve iyi ahlakındır. Ve ben başkalarının ödediği ücretin iki mislini ödemeye ve her yerde sana itaat edecek iki köleyi de seninle birlikte yollamaya hazırım. Hazreti Muhammed macerayı amcasına anlattı. Amcası şöyle karşılık verdi. Ey Muhammed! Bu gelişme Allah'ın sana gönderdiği bir yaşam fırsatıdır ve böylece Hazreti Muhammed ilk iş seyahatine çıkmaya karar verdi.
Kureyş kervanı harekete hazırdı. Kervanda Hatice'nin de ticari malları vardı. O sırada Hatice güçlü bir deve ve bir miktar değerli eşyayı temsilcisine verdi ve ayrıca iki kölesine de temsilcisine saygıda asla kusur etmemelerini ve ne yaparsa yapsın asla itirazda bulunmamalarını ve tüm durumlarda ona itaat etmelerini emretti. Kervan bir süre sonra varacağı yere ulaştı ve kervandakilerin hepsi yaptıkları ticaretten kazançlı çıktı. Ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer tacirlerden daha fazla gelir elde etti. Ayrıca tahame pazarında satmak üzere bazı ürünleri satın aldı. Kureyşliler bu ticaretten kazançlı çıktıktan sonra Mekke'nin yolunu tuttu. Bu yolculukta genç Muhammed ikinci kez Ad ve Semud kavimlerin diyarından geçti. Hazreti Muhammed daha önce de amcasıyla birlikte aynı çölleri aşmıştı. Bu asi kavimlerin diyarına hakim olan ölüm sessizliği onu daha çok öbür alemi düşünmeye yöneltiyordu.
Hatice'nin kölesi Meyser'e seyahat boyunca gördüklerini bir bir Hatice'ye anlattı. Sözleri Emin Muhammed'in azametini ve manevi boyutunu yansıtıyordu. Meyser'e şöyle anlattı. Emin bir konu üzerine bir tacirle anlaşmazlık yaşadı. Adam ona Lat ve Uzza'ya yemin et sözünü kabul ederim dedi. Ancak Emin ona şöyle dedi. Benim gözümde en alçak ve en nefret uyandırıcı şeyler senin taptığın Lat ve Uzza'dır. Meyser'e yine şöyle anlattı. Emin dinlenmek üzere bir ağacın gölgesine geçti. O sırada manastırda oturan bir rahip onu gördü ve yanıma geldi ve Emin'in adını sordu. Ben de söyledim. Rahip şöyle dedi. Şu ağacın gölgesinde oturan adam Tevrat ve İncil'de müjdelenen peygamberdir.
Bu ticari seyahatin ardından Hatice, Hazreti Muhammed'in dürüstlüğü ve emanetdarlığına hayran oldu ve bir süre sonra onunla evlenmeye karar verdi. Hazreti Muhammed de Hatice'nin önerisini kabul etti. O sırada Hatice 40 ve Hazreti Muhammed 25 yaşındaydı. Hatice tüm servetini Hazreti Muhammed'in yetkisine sundu ve kölelerini de ona bağışladı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine hemen köleleri azat etti ve bu da o hazretin kölelik düzeni ile mücadele ettiği ilk adımdı.
Hazreti Hatice'ye göre Hazreti Muhammed ile ortak yaşam harikulade ve anlamlı bir kaderi paylaşma anlamına geliyordu. Hatice Hazreti Muhammed'in semavi ruhunu tanıdıkça o hazrete yönelik hayranlığı daha da artıyor ve azametli ruhunu daha iyi idrak ediyor ve her geçen gün ona olan inancı daha da güçleniyordu. Hazreti Muhammed'in her sözü ve her davranışı Hatice için insani erdemin güzel işaretlerinden biriydi. Hazreti Muhammed'in Yüce Allah'a uzun süreli ibadetleri ise Hatice'yi en çok mutlu ve memnun eden durumdu.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hatice ile evlendikten sonra daha sık Hira mağarasına gitmeye başladı ve bazen orada günlerce kalırdı. O günlerde Hatice, Hazreti Muhammed'in amca oğlu Hazreti Ali aleyhisselam ile birlikte ona erzak götürürdü. Hatice her gittiğinde eşini, kendisi ve çocuklarının onu özlediğinden söz ediyordu. Şimdi Hazreti Muhammed'in elinde yetişen Ali aleyhisselam da o hazrete yönelik sevgisini ifade ederdi. Ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her defasında şöyle karşılık verirdi. Evet, bunların hepsini biliyorum. Siz de benim sizi ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Ama şu günlerde çok acayip bir şekilde alemi yaratan Allah'tan başka içimde bir duygu olsun istemiyorum.
Tahran Radyosu.
Ve sonunda o esrarengiz gece geldi. Ay ışıklarını Nur Dağı'nın üzerine ve güneyindeki vadiye saçıyordu. Mekke ve çevresindeki doğa derin bir uykuya dalmıştı. O gece çok tuhaf ve ağır bir sessizlik her tarafı sarmıştı. Sanki yer ve gök muazzam bir hadisenin başlamasını bekliyordu. Hazreti Muhammed Hira mağarasında kaldığı günlerde gecelerini genellikle uyumadan geçirirdi. O gece karanlıktan hiçbir ses çıkmıyor, dağlar sessizce bekliyordu. Ancak o gecenin sessizliğinin başka bir anlamı vardı ve tam o esrarengiz anlarda birden gökte bilinmeyen bir nur parladı ve Hazreti Muhammed'in bakış ufkunu aydınlattı. Hazreti Muhammed vücudunda bir titreme hissetti. Sanki narin ruhu muazzam bir kapasiteye kavuşmuştu. Birden muhteşem bir mahluk Hazreti Muhammed'in gözü önünde belirdi. Hazreti Muhammed bu mahluku rüyalarında gördüğünü hatırladı. Ama bu kez daha aşikar ve gerçek gibi duruyordu. Yüzü hoş ve ihtişamlıydı. Muhammed gökte nereye bakacak olursa ufukta onu görüyordu. Bu mahluk vahiy meleği Hazreti Cebrail'di.
Hazreti Cebrail aleyhisselam yaklaştı ve Hazreti Muhammed'i kucakladı ve ardından nida geldi. Ey Muhammed, oku. Muhammed dikkatle baktı. Karşısında bir yazı gördü. Tekrar nida geldi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Muhammed titreyen sesiyle sordu. Nasıl okuyayım? Ben okuma yazma bilmem ki. Vahiy meleği şöyle karşılık verdi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti. Vücudu semavi aşk ve coşku ile dolup taşan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem o melekuti mahlukla birlikte okumaya başladı.
Hazreti Muhammed bu olayın ardından şaşkın ve muzdarip bir şekilde eve döndü ve yaşadıklarını Hatice'ye anlattı. Hatice hemen amcaoğlu olan Varaka bin Nofel'in yanına gitti ve eşinin Hazreti Cebrail ile görüşmesini anlattı. Varaka bilge bir insandı ve Hatice'ye eğer bu olay yaşanmışsa Muhammed son ilahi peygamber olduğunu anlattı. Hatice büyük bir sevince boğuldu ve yaptığı seçimden ötürü kendisini kutladı ve bundan böyle Hazreti Muhammed'e yardım etmek üzere sorumluluğunun daha da arttığını anladı. Hatice evine geri döndüğünde eşi Hazreti Muhammed'i şöyle selamladı. Esselamu aleyk ya Resulullah.
Ve işte böyle İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bi'seti Kameri 13. yılın 27 Recep tarihinde vuku buldu ve beşeriti şirk, küfür, zulüm, cahillik ve karanlıktan kurtarma yönünde büyük bir hareketin başlangıç noktası oluşturdu. Allah Resulü'nün Mekke'de bi'seti gerçekte kendisinden önceki tüm ilahi enbiyanın yolunun devamıydı ve insanları tevhid, adalet ve marifete doğru davet etti ve bu yolda o Hazreti iman eden ilk insan eşi Hazreti Hatice'ydi.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce alimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde başladığımız tevhid konusuna devam edeceğiz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde yaratılış aleminde seyrederek Yüce Allah'ın güç ve tedbirlerinden bazı örnekleri sunmaya çalıştık. Çünkü ilahi sonsuz gücü ispat etmek için varlık alemindeki olguları irdelemekten başka daha açık ve net bir delil bulamazsınız. Şimdi geçen bölümlerde konuyla ilgili irdelediğimiz sonuçları kısaca toplamaya çalışacağız.
Ne zaman doğada Yüce Allah'ın yarattıklarına baktığımızda kendimizi sonunu tahmin ve hayal bile edemediğimiz muazzam bir güçle karşı karşıya buluyoruz. Varlık alemi ve harikulade doğa ve insan vücudunun yapısı üzerine düşünmek, bu mahlukların yaratanı idrak etmek için en açık delilidir. Varlık aleminde Yüce Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. Ve hiçbir sözcük ilahi güç ve azameti tam olarak vasfetmeye yetmez. Eşsiz ilahi zat her şeye musallattır. Ve irade ettiği her şey anında gerçekleşir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Yasin suresinin 82. ayetinde şöyle okumaktayız. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen oluverir.
Evet, Yüce Allah olmasını istedi. Her şeyi irade ettiği anda sadece ol diye buyurur. Ve o şey oluverir ve bu iradeyi hiçbir güç engelleyemez. Bu konu bile başlı başına ilahi sonsuz güç ve azameti anlamak için yeterli. Allah Teala'nın mahlukları bazen ancak mikroskopla götürebilecek küçüklükteki ve bazen de okyanuslarda da tonlarca ağırlığında olan büyük balinalar kadardır. Hepimiz her gün gökte kanat açan ve uçan rengarenk kuşlara şahit olmuşuzdur. Ya da geceleri semaları süsleyen yıldızlar veya güneşin doğuşu veya batışı ve ayın gümüş rengi ve yine milyonlarca yıldız ve gezegenlerin ve galaksilerin varlığından haberdardır. Tüm bunlar alemleri yaratanın sonsuz azametinin yansıdır. Peki acaba baştan başa bunca acayip mahlukla dolu olan bu alem, Yüce Allah'ın sonsuz gücünün işareti değil de nedir? Evet, gerçekten de yaratanın güç ve azametini düşünmek ve varlık aleminde hayatı nasıl farklı biçimlerde yarattığını idrak etmek bizi tevhide inanmaya yönlendirir.
Kur'an-ı Kerim, varlık alemi ve içindeki tüm mahlukların yaratılışından Yüce Allah'ın ayet ve işaretleri şeklinde söz ediyor ve hakikat peşinde olan insanları yaratılışın simgeleri üzerinde dikkatlice düşünerek yaratan varlığını idrak etmelerini istiyor. Düşünürler de nerede bir düzen varsa o düzeni bir yaratanın varlığını yansıttığını belirtiyor. Düşünürlere göre söz konusu düzen karmaşık olduğu kadar o düzeni kuranın bilgi ve ilminin daha fazla olduğunu yansıttığını da kaydediyor. Bilim adamlarına göre varlık aleminde müthiş bir düzen göze çarpıyor. Örneğin güneş sistemimizde gezegenlerin hareketi ve birbirinden ve güneşten ve yer küreden olan mesafeleri bir nevi yeryüzündeki hayatla bağlantısı bulunuyor. Nitekim bu düzende yaşanacak her türlü bozukluğun yeryüzündeki hayatı tehlikeye atacağı belirtiliyor.
Evet, varlık aleminde her şeyi bu şaşırtıcı düzenle yaratan ve her bir mahluk için bir hedef belirleyen Allah'tır. Gerçi varlık alemindeki düzende bazı mahluklar diğer bazı mahlukların ortaya çıkmasında rol ifa eder. Ama buna karşın hepsi bu görevi yerine getirirken Yüce Allah'ın emirlerine uyar ve en ufak itaatsizlik söz konusu olmaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinin 54. ayetinde şöyle okumaktayız. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır.
Güneş ve yer küre gibi yıldızlar ve gezegenler çekim güçleriyle geniş bir alanı kendi etki ve nüfuz alanı içine alır. Fakat bu yıldızlar ve gezegenlerin tümü ilahi iradenin karşısında teslimiyet içindedir. Öyle ki Yüce Allah kuşlara yer kürenin çekim gücüne karşı direnmelerine ve havada uçmalarına müsaade eder. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim Nahl suresinin 79. ayetinde şöyle buyurur. Göğün boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmediler mi? Onları orada Allah'tan başkası tutamaz. Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde insandan gerçekçilik ve basiret ruhunu korumasını ister. Çünkü basiret ve uyanık olmak Hakk'a ulaşma yolunu açar, hakikatler birbiri ardı sıra aydınlanır. Kur'an-ı Kerim insanı Allah ile tanışılmak için çeşitli yollardan aklını tahrik ederek uyanmasını sağlar. Kur'an-ı Kerim'in bizlere tanıttığı Allah bizimle yakın irtibat içindedir. Allah, insanların saadetini ve mutluluğunu ister ve onları hayır ve iyiliğe doğru hidayete erdirir. Kur'an-ı Kerim çok narin bir tabirle Allah'ın insanlara boynundaki damardan daha yakın olduğunu, Allah her yerde var olduğunu ve tüm amellerimizi gözetlediğini beyan eder. Bu yüzden eğer insan kalbini tüm kötülüklerden arındıracak olursa, kalbi ilahi marifet nuru ile aydınlanır ve bu durumda Allah ile dostluk ve yakınlığın tadını hisseder.
İslam dini, insanlardan tedbirli ve hikmetli Allah'ın karşısında boyun eğmelerini, ona tapmalarını ve ona ortak koşmamalarını ister. Çünkü varlık aleminde onun eşi ve ortağı yoktur ve hiç kimse onunla aynı seviyede olamaz. Allah mutlak kadirdir, tüm varlık alemine hükmeder ve bilimi ve tedbiriyle yönetir. Kur'an-ı Kerim İsra suresinin 111. ayetinde şöyle buyurur. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt.
Varlık aleminde her türlü yetenin kaynağı Yüce Allah'ın sonsuz gücüdür. İmam Ali aleyhisselam Nehcu Belâ'nın 159. hutbesinde şöyle buyurur. Ey yüce Rabbimiz, biz senin azametinin künhünü hakkıyla bilmeliyiz. Ancak biz hay ve kayyum olduğunu, uyku ve uyuklamanın seni tutmadığını biliyoruz. Sana hiçbir bakış ulaşamaz, hiçbir göz seni idrak edemez. Sen bütün gözleri idrak eder, bütün amelleri sayar. Perçem ve ayaklarından yakalar alırsın. Hakeza sadece senin yarattıklarından gördüğümüz, kudretinden hayrete düştüğümüz, saltanatının büyüklüğünden niteleyebildiğimiz sıfatlarını bilebiliriz. Bizim haberdar olmadığımız, gözlerimizin göremediği, akıllarımızın ulaşamadığı, aramıza perde gerdiğin o gayb alemi ise çok büyük.
Yine diğer birçok örneklerle beraber bizleri Yüce Allah huzurunda eğilme ve boyun eğme ve sadece O'nu kulluk etme hakikatine kavuşturur. Kur'an-ı Kerim varlık alemi, O'nun varlığından kaynaklanan Yüce Allah'ı en mükemmel sıfatlarla takdir ediyor ve çeşitli ayetlerde Allah-u Teala'yı en güzel şekilde tanıtıyor. Örneğin Haşr suresinin son ayetlerinde Yüce Allah'ın bazı sıfatları şöyle beyan ediliyor. O öyle Allah'tır ki ondan başka Tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O esirgeyendir, bağışlayandır. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O mülkün sahibidir. Eksiklikten münezzehtir. Selamet verendir. Emniyete kavuşturandır. Gözetip koruyandır. Üstündür. İstediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar, O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
İran Radyo Podcast. Değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Bir önceki sohbetimizde İran'daki eğitim ve sağlık sisteminden Sofya Gutlaki'nin bakış açısından bahsetmiştik. Bugünkü sohbetimizde de İran'daki eğitim ve sağlık hakkında Sofya'nın gözlemlerine değineceğiz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/ web sitesi üzerinden bizleri takip edebilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İran'daki eğitim sistemi, öğretim yöntemleri ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız bizleri takip edin. İran'da bulunduğum dönemde eğitim sistemi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öncesi hazırlık aşamalarına ayrılıyordu. Öğrenciler okul eğitimlerini tamamladıktan sonra diploma alıyorlardı. İran okullarında öğrenim genellikle tekrarlama ve ezbere dayalıydı. Bu, her sorunun yalnızca bir doğru cevabı olduğu anlamına geliyordu. Pek çok İranlı için öğrenmek, ezberlemekle eşdeğerdi. Ancak ileri düzeyde matematik dersleri bunun bir istisnasıydı ve oldukça karmaşıktı. Sınavlar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirmesi 20 üzerinden yapılırdı. Ancak bir süre sonra ilkokul karneleri öğrencilerin performansını mükemmel, çok iyi, iyi beklentileri karşılıyor ve geliştirmeye ihtiyaç var gibi ifadelerle tanımlayan betimleyici hale geldi. Öğrencilerin bir üst sınıfa geçebilmesi için tüm derslerden en az 10 puan almaları gerekiyordu. Eğer bir öğrenci gerekli minimum notu alamazsa, yani eğitim yılının başında derslere yeniden katılması gerekirdi. Bazen bu öğrenciler için eğitim yılının ortasında, Haziran ve Şubat aylarında sınavlar düzenlenir, başarılı oldukları takdirde bir üst sınıfa geçebilirlerdi. İran'da bir eğitim yılı 9 aydan oluşur. Genellikle bir mehr tarihinde başlayıp 30 hordat tarihine kadar sürer. Eğitim yılının sonundaki sınavlar ise genellikle Haziran ve Temmuz aylarında yapılır. Okul dönemindeki en uzun tatil ise Nevruz tatilidir. Ve bu tatil 1 Ferverdin'den başlayıp 13 Ferverdin'e kadar devam eder. Diğer tatiller ise dini ve milli bayramlarla sınırlıdır ve genellikle 1 ya da 2 gün devam eder. İran'da yaz tatili okullar için yaklaşık 12 hafta sürer ve genellikle Tir, Haziran, Mordat, Temmuz ve Şehriver, Ağustos aylarını kapsar. Bu tatil süresince çocuklar yıl boyunca katılma fırsatı bulamadıkları eğlenceli kurslara giderler. Bu kurslar arasında yüzme, resim, spor, müzik ve dil dersleri gibi çeşitli etkinlikler bulunur. Yaşından sonra zorunlu eğitim dönemi sona erer ve öğrenciler lise eğitimine başlar. Bu aşamada öğrenciler meslek lisesi ile genel lise arasında bir seçim yapmak zorundadır. Genel liseyi seçen öğrenciler bu eğitim düzeyindeki matematik ve fen, fen bilimleri, beşeri bilimler veya İslami bilimler gibi alanlardan birini tercih eder. Ancak meslek lisesini seçen öğrenciler muhasebe, bilgisayar, mimarlık, grafik, tasarım, diğer sanat dalları ve el sanatları gibi daha geniş bir yelpazede seçim yapma şansına sahiptir. Bu dönemi tamamlayıp diploma aldıktan sonra hem meslek lisesi hem de genel lise mezunları üniversiteye girebilir. Meslek liselerindeki eğitimin amacı toplumdaki iş gücü eksikliklerini doldurabilecek yetkin bireyler yetiştirmektir. Deneyimli okul öğretmenleri ve özel ders veren eğitmenler binlerce öğrenciyi üniversite sınavına hazırlamaktadır. Üniversitelere giriş sınavları bölgeye ve özel üniversiteleri farklılık göstermekte olup yılda iki kez yapılmakta. Son yıllarda nüfus artış hızının yükselmesiyle birlikte yüksek öğretime olan talep de önemli ölçüde artmıştır. Devlet üniversitelerinde eğitim ücretsizdir. Çoğu devlet üniversitesi Tahran'da bulunmaktadır. Ancak her şehirde en az bir devlet üniversitesi vardır. Vakıf üniversiteleri arasında en yüksek ücretler hemen her şehirde şubesi altında İslami Azad Üniversitesi'ne aittir. İran Eğitim Bakanlığı tüm üniversitelerdeki programlar ve ders kitapları için standartları belirler. Bu nedenle Tahran Üniversitesi'nden alınan İngiliz Edebiyat Diploması diğer şehirlerde alınan diplomalarla eşdeğerdir. Ancak dikkat edilmesi gereken eğitim kalitesinin şehirden şehire değişiklik gösterebilmesidir. Yabancı dil öğrenimine gelince, ortaokul ve lise dönemlerinde olduğu gibi üniversitelerde de İngilizce resmi olarak öğretilmektedir. Bu eğitimde dil bilgisi, okuma ve belirli kelimelerin ezberlenmesine odaklanılır. Ancak akıcı konuşma becerilerine yeterince önem verilmediği için öğrenciler zor metinleri rahatça anlayabilse de bir İngilizce konuşmacıyı takip etmekte ve onunla akıcı bir şekilde iletişim kurmakta zorlanabilir. İran'da resmi İngilizce eğitimi üniversite giriş sınavındaki İngilizce bölümü nedeniyle daha karmaşık hale gelmektedir. Okullardaki İngilizce eğitimi sınavda %100 doğru cevap oranına ulaşmayı hedefleyen 4 seçenekli testlere uygun hale getirilmiştir. Günümüzde birçok İranlı, özellikle de öğrenciler ve profesyoneller İngilizceyi daha etkili bir şekilde öğrenme ihtiyacı hissediyor. Bu nedenle İngilizceyi daha iyi öğrenmek için çaba sarf ediyor. İngilizce dil eğitimi veren dil okulları veya özel okullardan elde edilen gelir her geçen gün artmaktadır. İngilizce ticarette başarı sağlamak, elçiliklerde başarılı bir mülakat geçirmek, yurt dışındaki üniversiteye giriş için IELTS veya TOEFL gibi sertifikalar almak da seyahat etmek gibi belirli amaçlarla öğretilmektedir. Genel İngilizce dersleri, dil bilgisi, konuşma olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Bu sayede önceden öğretilen resmi İngilizce eğitiminden farklı bir yaklaşımla ele alınır. Bazı İngilizce öğretmenleri net, doğru ve akıcı bir şekilde Amerikan ve İngilizce aksanıyla konuşma becerileri konusunda oldukça tanınmıştır. Son yıllarda İran'da sanat ve yaratıcılık alanlarından dini edebiyat çalışmalarına kadar pek çok alanda eğitim görmüş gençlerin sayısı önemli ölçüde artmıştır. Ülkenin birçok bölgesinde kültürel merkezler kurulmuş ve bu merkezlerde hafız gibi şairlerin şiirlerinin anlamlarını öğrenmek, Kur'an okumak, yorumlamak ve tercüme etmek isteyenler için eğitim verilmektedir. Ayrıca bu merkezlerde dil, müzik, hat sanatı, resim, yemek pişirme gibi bireyin yaratıcılığını artıran çeşitli sanat dersleri de düzenlenmektedir. Bazı yerel camilerde ise Kur'an dersleri de verilmektedir. Thank you. İranlılar arasında geleneksel tıptan bahsederken Kutlaki'nin sözleriyle devam edelim. Sofia Kutlaki'ye göre antik dönemde İran halklarını dini olan zertüşlük, iyilik ve kötülüğün çift tanrılı inancı ile tüm yaşam alanlarına büyük bir etki yapmıştır. Ahura Mazda yani iyilik tanrısı ile Ehrimen yani kötülük ve karanlık tanrısı arasındaki mücadele her zaman evrenin dengesini tehdit eden bir durum olarak görülmüştür. Bu mücadele maddi dünyada gündüzün ardından geceyi ve kışın ardından yazı yaratır ve sürekli olarak bir tanrı diğerini geçici olarak alt eder. İyilik ve kötülük arasındaki bu tür çatışmalar insan vücudu içinde de görülür ve iyilik ile kötülük arasındaki savaşın hastalıklar şeklinde vücutta tezahür ettiğine inanılır. Yunan hekim Hipokrat bu dengeyi ve dengesizlik belirtilerini daha detaylı bir şekilde açıklamıştır. İnsanları evrenin minyatür bir örneği olarak görüyordu. Buna göre dört doğal element olan hava, ateş, toprak ve suyu insan vücudundaki dört humora yani kan, safra, kara safra ve balgama bağlamıştır. Her biri sıcak, soğuk ve kuru, nemli olarak sınıflandırılmıştır. Bu elementler insan vücudunda sağlık ve dengeyi korumak için ince bir uyum içinde birlikte çalışır. Ayrıca bu sınıflama sadece insanlarla değil, yiyeceklerle de ilgilidir. Bu sayede hastalara vücut dengesini ve sağlığı korumalarına yardımcı olmak için tedavi önerilebilir. Geleneksel tıp her zaman aile sağlığını korumak ve tedavi etmek için güvenilir bir kaynak olarak kabul edilmiştir. Çünkü bu tedavi yöntemi hastayı bir bütün olarak ele alır. Yalnızca semptomları değil. İlginç bir şekilde çoğu İranlı kadın bu geleneksel tedavi yöntemlerinin temel ilkelerini bilmekte ve ailelerinin sağlığını korumak için bu yöntemleri kullanmaktadır. Örneğin çocuklarda sıkça görülen karın ağrısı genellikle soğukluk nedeniyle olur ve bu sıcak olan şekerli çay veya akide şekeriyle tedavi edilir. Boğaz ağrısı ise sıcaklık nedeniyle olabilir. Bu durumda kişi salatalık gibi soğuk gıdalar tüketmeli ve sıcak yiyeceklerden örneğin antep fıstığı ve cevizden kaçınmalıdır. Bildiğim kadarıyla bu tedavi sistemi Yunani tıbbi olarak bilinen yöntem Hindistan'da da uygulanıyor. Ancak günümüz Yunanlılarının bu konuda pek fazla bilgisi yoktur. Daha ciddi ve daha uzun süreli hastalık durumlarında insanlar bitki uzmanlarına ya da eczacılara danışarak çay, merhem veya karışım şeklinde uygun tedavi önerileri alırlar. Ayrıca tedavi sürecinde hangi yiyeceklerin yenebileceği, hangilerinden kaçınılması gerektiği konusunda bilgi alırlar. Eskiden geleneksel tıp her türlü hastalık için ilk ve çoğu zaman tek tedavi yolu olarak kullanılıyordu. Bugün ise özellikle modern tıbbın erişilemediği şehirlerde geleneksel yöntemler modern tıpla birleşmiştir. Eczacılar genellikle dükkanlarının vitrinlerinde böbrek taşı, yüksek tansiyon, diyabet, kilo alma ve verme gibi hastalıklar için bitkisel ilaçlar, doğal yağlar ve esanslar gibi ürünlerin reklamını yapmaktadır. Tahran ve diğer büyük İran şehirlerinde birçok uzman doktor bulunmaktadır. Çoğu yurt dışında eğitim görmüş ve şu anda bu ülkedeki üniversitelerde öğretim üyeliği yapmaktadır. Bu doktorlar sabahları hastanelerde çalışırken hafta içi birkaç gün veya her gün öğleden sonraları muayene yapmaktadır. Birçok doktor randevu sistemi kullanmaktadır ve siz de önceden randevu alabilirsiniz. Ancak ünlü ve yetenekli doktorlardan randevu almak bazen aylarca zaman alabilir. Ama eğer tanıdıklarınız varsa randevuyu daha erken alabilirsiniz. Eğer istediğiniz zaman doktora gidemiyorsanız aynı uzmanlık alanında başka bir doktora gitme imkanınız her zaman vardır. Muayene odaları genellikle kalabalıktır çünkü bazı hastalar yakınlarını da yanlarında getirirler. Doktor muayenehanelerini genellikle binaların dışında yer alan beyaz tabelalarla bulabilirsiniz. Bu binalarda genellikle diğer uzman doktorlar ya da radyoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarları gibi hizmetler de bulunmaktadır. Birçok doktor konuşmalarında en az birkaç İngilizce kelime kullanır. Bu nedenle İngilizce bilen yabancılar için anlamak oldukça kolaydır. Eğer büyük bir otelde kalıyorsanız, tıbbi hizmetler genellikle 24 saat hizmet vermektedir. Aksi takdirde bazı özel sağlık merkezleri 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Yalnızca acil durumlarda değil, aynı zamanda boğaz ağrısı veya alerji gibi durumlarda da hizmet sunmaktadır. Şimdi ise İranlıların hastalıklar konusunda sahip oldukları ilginç bir eğilimden bahsetmek istiyorum. Patrikye Baker İran Tekstil adlı kitabında İranlıların hastalıkları kendilerine yaklaştırma konusunda Lüblandılarla yarışabilecek kadar yetenekli olduklarını söylüyor. Bu konuda uzman olmadığım için kesin bir şey söyleyemiyorum ancak bu durumun doğru olduğunu düşünüyorum. Genel olarak İranlılar soğuk algınlığına karşı dikkatli davranır. Kışın duş almadan önce ısıtıcıları açar, yazın ise duş sonrası soğuk almamak için klima açmamayı dikkate alırlardı. Birçok kadın banyo sonrası saçlarını özel başörtüleriyle kapatıp kurutur. Eğer sırt ağrısı, boyun ağrısı ya da ayak ağrısı varsa bu durumu soğuk algınlığına bağlarlar ve ısınması gerektiğini önerirler. İnsanlar kalp problemleri korkusuyla boğaz, gırtlak ağrısı ya da göğüs ağrısı gibi durumlarla ilgili olarak genellikle bir kez doktora danışırlar. Eğer doktorun muayenehanesi kapalıysa 24 saat açık olan sağlık merkezleri reçeteyi size sunar ve bir nöbetçi eczanesinden ilacınızı alabilirsiniz. İran'daki doktorlar genellikle çok sayıda ilaç reçete ederler. Çünkü hastalar reçete edilmediyse bir sorun olduğunu düşünebilirler. Bu nedenle ilaç sektöründe çalışanlar yıl boyunca oldukça yüksek gelir elde ederler. Penisilin enjeksiyonları bir antibiyotik tedavi dönemi ve enfeksiyonlardan korunma amacıyla kullanılır. Ne yazık ki küçük hastalıklar için bile antibiyotik reçetesi yazılması bağışıklık sistemi üzerinde kötü etkiler bırakabilir. Zamanla vücut küçük enfeksiyonlara bile tepki veremez hale gelir ve daha güçlü antibiyotiklere ihtiyaç duyulabilir. Evet değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizde İranlılar Arasında eğitim ve sağlık konusundan sizlere bahsettik. Bir sonraki sohbetimizde ise bazı İranlılar Arasında şifa inançları ve onların sağlık alanındaki araştırmaları ve buluşlarından bahsedeceğiz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21-20 arasında, kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.